Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz diye bir kampanya başlatarak kollarında siyah kurdeleyle mesleklerine devam eden Türk Tabipleri Birliği üyesi hekimlerin sorunlarıyla ilgili konuştuk ve onlara yönelik olarak iktidarın ortağı olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hakikaten hakaretamiz sözleriyle birlikte işin gerçeği nedir biraz onun üzerinde durduk. Elbette sıkça başvurmak zorunda olduğumuz, başvurmak zorunda kaldığımız tarih kaynağından da yararlandık. Sadece 1953'ten beri hekim sorunlarıyla ilgilenen Türk Tabipleri Birliği ile ilgili olarak değil, aynı zamanda kendisi gibi tarihi çarpıtmak üzere televizyon ekranında bir program yapan Ahmet Hakan'la o yayın sırasında özellikle 12 adalar üzerinden anlattıklarıyla tarihin çarpıtılmasına büyük kaynak oluşturan, büyük destek veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yayının konularından bir tanesiydi. Bir parça o dönemi konuşmaya çalıştık. Nedir hakikaten bu hikaye? 12 adalar denilen şey nedir? Uşi Anlaşması nedir? Kimin döneminde yapılmıştır bunlar? Hep anlatılan o müthiş geyik doğru mudur? Hani Lozan'da terk edildi falan filan diye. Saçma sapan şeyler. Onların hepsini şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde bulabilirsiniz. O yayın yerini aldı çünkü. Bu arada Periskop'ta bir sıkıntı var. Şu dakika itibariyle eminim. Eminim diyorum ama anlatacağım size de gerekçesini. Yayını paylaşın eğer Periskop'ta bu yayını izleyebiliyorsanız. İzlenebiliyormuş. Şu anda gördüm. Açılmış ama ben izleyemiyorum. Onun gerekçesi de bir dakika şuradan hemen yayını paylaşayım. Ondan sonra söyleyeyim size. Dün bir güncelleme geldi. iOS 14 güncellemesi. Onunla ilgili olarak bu sabah saatlerinden beri hem Twitter'da hem Periskop üzerinde çok ciddi bir sıkıntı var. İlk yayın da o yüzden Periskop üzerinden yapılamadı. Ben de hala şu anda güncellemeye devam ediyorum. O yüzden benim önümdeki tablet bilgisayarda olmadığı için maalesef görmüyorum. Yani ne oluyor, ne bitiyor, yayın sırasında bir şey yazıyor musunuz, yazmıyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Periskop üzerinden değil, ben yayın boyunca şu güncelleme bir yandan takip ediyorum. Önümdeki tablette bittiğinde ben de Periskop yayınına dahil olacağım. Yazdıklarınızı oradan görebileceğim. Ama siz yayını paylaşmaktan vazgeçmeyin. YouTube üzerinden o yüzden açtım. Şu anda oradaki yazılanlara bir şekilde cevap vereceğim. Yayınlar oradan gidecek. Şimdi hepinizin aklında kuşkusuz aynı şey var. Hiçbir kere hani bu yayın sırasında hiç olmadı böyle bir şey. Hiç. En çok övündüğüm şeylerden bir tanesi bu. Sadece kendi açımdan değil, izleyicim açısından da çok övündüğüm şeylerden biri. Biz hiçbir zaman karnımızdan konuşmadık burada. Yani söz konusu olan, konuşulan kişi babamın oğlu da olsa, ki bu yayını izler şu anda yayından bilmiyorum kendisi, göremiyorum ama abim de dahil olmak üzere. Yanlışı yapan, haksızlığı yapan kimse karşısında durmak boynumuzun borcu. Çünkü hep söylüyorum ya, bu bir övünç vesilesi. Mesleğimin özelliklerinden biri, yoksa sıradan bir meslek gazetecilikte işte. Yani öğretmenlik gibi, ne bileyim doktorluk gibi, çöpçülük gibi, hakimlik gibi falan bir meslek, karşılığında para kazanılan bir meslek. Ama bizim mesleğimizin bir özelliği var. Sadece hakikate borcun olmak zorunda. Eğer bunun dışında birilerine bagaj taşıyorsan geçmiş olsun yani. Son derece büyük sıkıntı. Dün bu yayının da sürekli izleyicilerinden biri, ben göremiyorum şu anda ama Periskop açık olmadığı için umarım birazdan biter şu güncelleme hikayesi. Ben de aynı şekilde katılırım Periskop üzerinden. Bu yayının da sürekli izleyicilerinden biri sevgili Halil Sezai. Dün onunla ilgili, bugün gazetelerde de var, birazdan göreceğiz zaten. Dün onunla ilgili kavga görüntüleri öğleden itibaren gündeme gelmiş, yansımış, sosyal medyada olay olmuş, en çok konuşulan konular arasına girmiş, acayip başlıklar atılmış. Ben tam saatiyle söyleyeyim size. Olaya ne zaman eskilerin söylediği gibi muttali oldum, onu görelim, anlatalım. Dün saat 15.37'de. Demek ki işte o saate kadar çok fazla bir fikrim yoktu olayla ilgili. Ya biliyorsunuz ben normalde yayınlar bittikten sonra zaten bir saat falan ancak kafa soğutma sürüyor. Ondan sonrasında da ertesi günün yayınının hazırlığı oluyor. Hafta içi hep böyle geçiyor zaten. Hele cumalara kitap eklendikten sonra iyice arttı bu hikaye. Gerçekten sosyal medyaya bile bakmıyorum. Hiç işim olmuyor. Yani başka türlü orada devam eden hayat beni ilgilendirmiyor hiçbir zaman için. Hafta sonları da bu geçerli biliyorsunuz. Ben bunu gördüm. Önce işte Halil Sezai'yi doğruya doğru 15.37'de kendisini aradım. Öncesinde de yani insan bu dönemde onu düşünüyor. Koronavirüs oldu zannettim. Gerçekten. Fakat sonra görüntüleri gördüm. Halil Sezai bir adamı Yani çok kötü dövüyor. Gerçekten çok kötü dövüyor. Görüntüleri birkaç ayrı yerden izledim. Hepsi güvenlik kameraları muhtemelen. O bölgede işte çekim yapılan bölgede sitenin güvenlik kameraları diye tahmin ediyorum. Oralardan izledim ve olayla ilgili yazılanlar, çizilenler, işte üzerine eklenenler, ezan mı okuyorsun sen falan filan lafı üzerinden işte İslamiyet'e saldırıyor falan filan. İşin öyle olmadığı belli de sonuçta bir kere başta, sonda söylememiz gerekeni başta söyleyelim. Şiddetin kimden geldiğine bakmadan karşısında durmak zorundayız. Tıpkı darbede olduğu gibi. Bu önemli değil. Amasız, fakatsız. Burada sadece bizim için önemli olan şey şu olmalı. Olayın taraflarını dinlemek zorundayız. Mutlaka dinlemek zorundayız. Ben de onun için aradım Halil Sezai'yi. Anlattı durumu. Zaten açıklama paylaştığını da söyledi. Dedim yani sosyal medya o saatlerde ben çok uzak duruyorum. Hele dün bütün gün, yarın kitap yayını var biliyorsunuz. Ve konuşacağımız kitap da zor bir kitap. Arkada duran Demir Ökçe, Jack London'ın önemli bir kitap. Ben onunla ilgili çalıştığım için gecede hani bununla ilgili takibatı çok yapamadım. Ama bugün sabah tekrar baktım ben yazılanlara, çizilenlere, olanlara, bitenlere. Bir kere önce bir gözaltı süreciyle başlamış. Hikaye şu. Sezai'nin de ağzından anlatayım size. Ama dediğim gibi yani burada şiddetin savunulacak bir yanı yok. Zaten kendi yaptığı paylaşımda da gördüm. Yaptığımın bağışlanacak bir yanı yok diyor. Bana da aynı şeyi söyledi telefonda. Abi bu bağışlanacak bir şey değil. Ben kendimi kaybettim diye konuştu. Sadece istediği şu. Orada güvenlik kameralarının içinde bu adamın 5 aydır. Hepimize, benimle birlikte işte yanında bulunan o bazıları demiş ya 3 kişi saldırmışlar falan diye. Yanında bulunanlardan bir tanesi Aytaç, İncir Reçeli'nin de yönetmeni aynı zamanda o. Onun evi, olay zaten orada geçiyor. Haliller uzunca bir süredir bir YouTube içeriği hazırlıyorlar. Benim de bir bilgim var. Yani bir talk show yapılacak, mutfakta geçen bir talk show yapılacak özetle. Bu 5 ay boyunca, son 5 ay boyunca ana avrat küfürler de dahil olmak üzere eve, bahçeye ses tesisatı kurup rahatsız etmek de dahil olmak üzere aslında komşuluğun başlangıcında yan yana oturup aynı bahçenin içinde ikiz villalardan bahsediyoruz bu arada. Bazıları hani bilip bilmeden çok güzel silkeleyenler olmuş. Twitter'da takipçi kasacağım diye buradan çıkanlar, işte kendini oradan anlatanlar falan olmuş. Çok normal bunlar, sosyal medya klavyeciliği içinde çok doğal şeyler ama şöyle bir durum var. Bilin, hepsini bilin. Zaten olay daha önce konuştuğumuz gibi hani Ozan Güven hikayesinde ne konuşmuştuk biz? Ya zaten mahkemeye yansımış bir hikaye. Yani taraflar sabaha karşı birbirlerinden şikayetçi olmuşlar. Dava açılmış. Bunun zaten devamı var. 5 ay boyunca burada yaşananlar, Aytaç'ın mesela yeni bebeği olmuş durumda. Bu kavgada diğer taraf olan beyefendinin işte 65 yaşında, 67 yaşında herkes bir şeyler anlatıyor ya, olabilir, doğrudur. O insanın gösterdiği şiddet yüzünden, daha önce bahçede defalarca bağırıp çağırması yüzünden Aytaç'ın eşinin bile, hala şu anda bebeğini emziren eşinin bile son derece büyük rahatsızlık yaşadığını söylüyor ama buna rağmen aynı bahçenin içinde yaşadığımız için çok ses çıkartmadık. Aynı masaya oturduk biz bu insanla diyor. Hani bazıları anlatıyor ya şu anda, işte ilk günden beri öyle oluyor, öbür günden beri böyle oluyor falan diye. Olayın bütün taraflarını dinleyin, vereceğiniz kararı, hepimizin vereceği karar başka da sonuçta mahkemenin vereceği karardır zaten burada önemli olan. Olay yargıya intikal etmiş durumda çünkü. Ve son olarak artık başka çare kalmadığını görünce, çünkü eve bir ses tesisatı oluşturuldu. Ben de bununla ilgili şikayetimi yaparken yazdım zaten diyor. Mesela güvenlik kameralarından sesin yükseldiği yerlerde benim ettiğim küfürleri duyuyorsun. Doğrudur, etmemem lazımdı. Gerçekten çileden çıktım. Artık tamamen vitesten attım. Arada onun ettiği küfürlerin tamamı sansürlenmiş, montajlanmış orada. Ana avrat söven bir insan var karşımda ve tahammül sınırım benim zorladı. Yapmamam gereken bir şeyi yaptım. Bu doğrudur. Bunların hepsinin konuşulması gerek diye. Eve bir ses tesisatı kurmuş bahçeye. Sadece o çekim yapılamasın diye. Kendisi evde olmadığı sürece de çalışan bir ses tesisatından bahsediyorum. Bütün bunlar şiddeti mazur gösterir mi? Elbette değil. Ya bunun hiç tartışılacak bir yönü yok ya. Bunu hiç uzatmayalım bile. Ve zaten Halil Sezai'nin sözlerinden de onun da böyle bir şeyde yaptığım hayvanlıktı, daha ötesi yok diye yazmış. Daha ne yazılabilir? Bundan bile duyar kasan arkadaşlar çıkmış. Mesela hayvanları da aşağılıyor bu falan diye. Ne yaptın? 2 tane takipçi kastın mı o arada? Vallahi bravo, tebrik ediyorum. Yani bu da kısa günün kârı, sakalı diye atmışsındır bir kenara. Ne olursa olsun mahkemeye intikal etmiş bir olayın içinde bizim duracağımız yer her şeyin ötesinde belli. Şiddetin karşısında. Önce bundan bahsedeceğiz. Yüklemenin ilk aşaması bu arada tamamlandı. Şimdi yükle bölümüne geçtik. Ya kusura bakmayın, bir yandan da bunu yapıyorum. Bazen hep anlatıyorum katıldığım bütün toplantılarda da, kendimi benim yaş kuşağım çok iyi bilir. Rıza Silahlıpoğlu'da Atilla Yelken falan gibi hissediyorum. Böyle sürekli bir şeylere dokunmak zorundayım. Onlar öyle çalarlardı. Neyse işte bu hikayenin içinde sabaha karşı, yani gece artık özür dilerim akşamüstü mü? Yani neyse, ben çok böyle detayların bu bölümüyle çok şey yapmayayım, sizi de boğmayayım, ama burada en son artık ev değiştirmek dışında bir seçenek kalmadığına ikna oluyorlar. Ali Sezai ve arkadaşları bulundukları bölgede başka bir yere gitmek için. Ve bir çiçek yaptırıyor. Bir çiçek yaptırıp gidip diyor ki Hüseyin abi gözün aydın, gidiyoruz biz. Bunun üzerine son tur küfrü de yiyince artık orada gerçekten diyor. Gerçekten kafa gitti ve ben işte yapmamam gereken şeyi orada yaptım. Bunun savunulacak hiçbir yönü yok. Hiçbir yönü yok. Bizim de yanında durabileceğimiz bir yönü yok. Anlatılabilecek bir yönü yok zaten. Halil de bunun farkında zaten. Anlatılan o sosyal medyada paylaştığı hikayede de yazmış açık yüreklilikle. Belki okursunuz diye. Okumak okumamak insanların elinde. Hiç kimseyi de şunu okudun, bunu okumadın, ona destek verdin, buna destek vermedin diye suçlayabilecek durumda değiliz. Herkes kendi fikrini verecek, fikrini gösterecek ve kararını verecek. Ama şunu unutmayın, olay zaten mahkemeye intikal etmiş durumda. Mahkeme bunun sonucunda raconu kesecek olandır. Çünkü iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuş, dertlerini anlatmış. Burada herkesin, ben de diyor mesela, kendi görüntülerimizi biz de teslim ettik. Ama öğleden itibaren bütün canlı yayınlara katılan bu insanlar, işte o beyefendi, oğlu galiba, yani onu göremedim ama ya çok da ilgilenmedim işin aslı. Yani onun ne söylediğiyle. Çünkü dediğim gibi mahkemeye intikal etmiş bir olay. Ne desem boş bu saatten sonra. Burada sadece hepimizin ortak söyleyeceğimiz şey şu, şiddetin karşısındayız. Şunu kafasından hiç kimse çıkartmasın. İnsanlar Türkiye'de şöyle bir şeyden hareket ediyorlar sürekli olarak. Sosyal medya üzerinde bir linç kampanyası başlatıldığı anda bu trene binenlerle karşısında olanlar diye iki grup ayrılıyor. Bilmiyorum izlediniz mi ama Netflix içeriklerinden bir tanesi Social Dilemma diye bir belgesel var. Sosyal ikilem. Herhalde Türkçe'ye böyle çevirmek doğrusu. Sosyal ikilem. Bu bugün çok kullandığımız, benim de üzerinden yayın yaptım, Periscope bir Twitter uygulaması biliyorsunuz. İşte Twitter'ı, Facebook'u, Twitch'i, Instagram'ı, bunları anlatan ve onların içinde çok önemli kademelerde yöneticilik yapmış bir tanesinin genel müdürü konuşuyor mesela. Çok önemli insanların, bu grupların aslında kitlelerin beğenilerini, kitlelerin görüşlerini nasıl etkilediğini, nasıl dönüştürdüğünü anlatıyor. Eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim, olanağınız varsa. Burada tam söylenilen şey işte, hani bu lincin yanında ya da karşısında olarak kendisi için bir yer belirleyen insanlar var. Yani benim sorum şu, kardeşim insanlar her konuda görüş beyan etmek zorunda mı? Yani biz şöyle bir topluluğun içinde mi yaşıyoruz? O Social Dilemma'nın içinde de var bu söylem. Orada beni çok etkileyen bir bölüm daha var. Onu da birazdan söyleyeceğim ama çok merak ettiğim bir şeydi. Bazen kendime diyorum ki herhalde senden başka hiçbir manyak da merak etmiyordur bunu. Ama varmış, Allah'tan varmış. Hatta onu yapan kişiyle de konuşuyorlar. Şöyle bir topluluk haline geldik biz. Bir şey oluyor, bir olay oluyor. Bazen olmuyor da. İnsanlar onun yanında ya da karşısında olduğunu beyan etmek zorunluluğu hissediyor. Neden? Neden? Yani bunu sosyal medya üzerinden duymasanız, görmeseniz, gidip mesela bu olayın bir tarafı olacak mısınız? Hayatımızı etkileyen şeyler de elbette yapacağız işte. İlk yayını yaptık, Türk Tabipleri Birliği'nin yanındayım. Ben bağıra bağıra söylüyorum, internet siteme siyah kurdeleyi koydum. Yayını, kocaman bir yayını yaptım. Elbette, çünkü bizim yaşam hakkımızı ilgilendiriyor. Ama öyle olaylar var ki onların üzerinden bile duyar kasarak kendisini daha görünür kılmak peşinde insanlar. Bu bugünün gerçekten çok saçma bir ihtiyaç demeyeceğim ya. Bu çok saçma bir durumu, bir gerçeklik ama var böyle bir şey. Sanal bir şeyin üzerinden gerçeklik yaratıyoruz. Beni burada en çok etkileyen şey uzunca bir süredir şu bölümdü. Hep bunun üzerinde kafa yormaya çalışıyordum. Yani bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışıyordum. Kim yaptı ve nasıl bir ihtiyaçtan karşılandı diye. Şu like düğmesi var ya, beğeni düğmesi. Aslında olay sadece oradan gidiyor. Sadece retweet bile değil. Yani bir tweetin tekrarlanarak ortama salınması bile değil. Like düğmesi, beğeni düğmesi. Yani sözünün biri tarafından beğenilmesi. Hele bu tanınan, bilinen biri ise insanları acayip mutlu ediyor. Yalnız orada sözün içeriğine hiç kimse bakmıyor. Hiç böyle bir şey yok insanların. Böyle bir ihtiyacı yok. Onu düşünmüyor kimse. Sadece beni bilmem kim beğendi. Benim söylediğimi bilmem kim de takdir etti. İyi ama normalde senin sosyal yaşam içinde, gerçek sosyal yaşam içinde karşı karşıya gelme ihtimalin o kişiyle kuyruklu yıldız görme ihtimaline eşdeğer hemen hemen. Ve o beğeni düğmesini icat eden kişiyle konuşuluyor o belgeselde, sosyal ikilemde, social dilemma'da. Diyor ki, ya çok merak ettiğim bir şeydi bu gerçekten. Nasıl bir ihtiyaçtan kaynaklandı diyor. Çok basit bir gerekçesi vardı diyor onu yapmamızın. İnsanlar birbirlerine burada nefret aktarıyorlar. Çünkü bunlar aynı zamanda nefret platformları kullandığımız. Ve ben katıldığım pek çok programda, pek çok konferansta da anlattım. Eğer bu yayını yapmak için başka bir mecram olsa ben sosyal medya hesabı falan kullanmam. Çok ciddi söylüyorum, kullanmam. Bu hastalık çünkü. Büyük bir hastalık. İnsanlar gerçekliği oraya naklederek olmayan bir şeyin üzerinde gerçeklik tanımlıyorlar kendilerini. Mesela takipçisiyle kendini varsayan insanlar var. Örneklerini çok görüyorsunuz. Burada anlatıp dalga geçiyorum mesela. Ya kitap yazıyor. Niye? Benim milyonlarca takipçim var. Kaç satıyor kitap sonra? Senin milyonlarca takipçin tırık. Burada hatırlayacaksınız. 5 sene önce bu yayını ilk yapmaya başladığım zaman da anlatmıştım. Bazılarının çok hoşuna gitmemişti ama kusura bakmayın, ben inandığını söyleyen bir adamım. Ben buna inanıyorum. Yarın bu yayın bitse. Diyelim ki yarın bitti. Oldu ya yani, bitti. Allah göstermesin bir sağlık sorunu oldu. Başka bir şey oldu. Bitti yarın bu yayın. Yani insanların bu yayının ardından bağırıp çağırması ne kadar sürer sizce? Ben size söyleyeyim. 2 gün, 3 gün en fazla. Sonra unutulur. Ya bu gerçekliği bilirken buna bu kadar ciddiyet atfetmek nedendir? Bir ulaşım metoduysa, insanların birbirlerini karşılaması için bir ulaşım metoduysa eyvallah, amenna, sonuna kadar varım ben sizle. Ama burada yaratılan gerçeklik, mesela bir tartışmanın eşliğinde konuşulan şey, çoğu zaman son derece saçma ve asla ulaşamayacağınız bir şey oluyor. Şu anda tam bunu konuşurken mesela sosyal medyayı açıyorum, Twitter'ı açıyorum, onun üzerinde en çok konuşulanlar, trending topic deniyor ya, o konuşulanlar üzerinde bakıyorum. Bakın, Türk Tabipler Birliği'nden Bahçeli'ye, şimdi sıra bende, bir makyaj malzemesinin sponsorluğu. Türkiye gündeminde Yırtmaç Koçavalı diye biri var. Kimdir bilmiyorum. MHP kapatılsın. Nutella, Şerefsiz, Deniz Akkaya, Selin Ciğerci diye biriyle birbirine girmiş. Stanford, bunu tahmin edebilmek çok kolay. Taylan Yıldız bu yayının da sağ olsun takipçisidir. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım aynı zamanda. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki o çapsız tartışma. Hani adını söylemekten aciz. Trabzonluları aşağıladığı zaman Trabzonlular ses çıkartmadı ya, ben de burada eleştirdim. Pontus artığı bunlar diye. O herifin söylediği internetçi arkadaş sözü mesela. O var muhtemelen. Harry Potter ve YKS 2021 var. Ya kardeşim, şöyle bir gündemin içinde sen nasıl bir gerçeklik çıkartıyorsun kendine? Bunun neresindesin? Bunun neresinde duruyorsun? İkinci ve daha önemli sorum. Bunların hepsiyle ilgili bir görüş beyan etmek zorunluluğun gerçekten var mı? Gerçekten var mı? Böyle mi hissediyorsun? Mesela Türk Tabipleri Birliği'nin sözüyle, ona yönelik saldırıyla ilgili bir fikir beyan etme zorunluluğu olabilir. Neden? Yayının içinde anlattım ilk yayında. Ya senin yaşam hakkın. Daha ötesi yok. Bütün kalan haklarını kullanabilmek için önce bunu kullanman gerekiyor. Önce yaşıyor olman lazım. Yoksa bir hakkın yok ki. Evet, yani ölülerin de naaşın da hakkı var. Ama sen savunamıyorsun. Senin adına birinin savunması lazım. Ve onun da senin hakkını savunabilmesi için önce yaşıyor olması gerekiyor. Anlatabildim mi? Burada işte o zaman karşımıza öyle bir kavram çıkıyor ki bütün deliliğin, bütün manyaklığın temel gerekçesi bu. Takipçi kasalım, kaybetmeyelim. O zaman sen gerçek görüşünü söylemekten hep imtina eden bir insan oluyorsun. Etrafımızda milyonlarca örneği var bunun. Milyonlarca örneği var. O zaman hayat sana şöyle bir yol ayrımı getiriyor ve diyor ki bunlardan birine gideceksin. Sağ taraftan gidersen dürüst kalabilirsin. Takipçi kaybetmek falan umurunda olmaz. O zaman takılmazsın buna. Mesela benim yaptığım işle, ben kendimden anlatayım, başkası üzerinden ahkam kesmeyeyim. Benim yaptığım işte ben şunu yapabilirim mesela. Size ertesi günün yayınına çalışmak, mesela bir kitaba hazırlanmak yerine 24 saatin 18 saatini, Allah'ım bu arada galiba güncelleme bitti. Ay hadi inşallah. 24 saatin 18'ini buraya vakfederim. Sosyal medya üzerinden kütür kütür gezerim. Tamam mı? Her boka laf yetiştiririm. Ve benim takipçim de şu anda kaçtır bakalım. Yemin ediyorum bakmıyorum çünkü buna. Gerçekten samimiyetime inanın. Bakalım. Hemen söyleyeyim size Twitter takipçi sayısını. 217.256. Bunu 1 milyon, 2 milyon yapmak hiç zor değil. Vallahi değil. Gerçekten. Durun bu arada hemen ben de sizinle birlikte Periskop'a bağlanmaya çalışayım. Sanırım yapabileceğim çünkü güncelleme tamamlandı. Eğer bittiyse bir sıkıntı yoksa ben de artık Periskop üzerinden bu yayını takip edebilirim. Çünkü neden önemli? Ya şundan sonuçta siz oradan bir şeyler yazıyorsunuz ve benim için eksik kalıyor oradan gelenleri görmemek. Tamam ben de artık sizle beraberim. Yazabilirsiniz görüyorum. Ama ikinci yol var ya. İkinci yol çok sakat bir yol. Benim seçtiğim yapmaya çalıştığım şey son derece sakat bir şey. Niye? Çünkü benim derdim buraya takipçi gelmesi falan değil ki. Evet YouTube'da 100 bini geçmesi gerekiyor abone sayısının. Bu son derece olumlu. Yayının izlenirliği, bilinirliği açısından çok önemli ama olmazsa da ne yapayım? Ne yapayım yani? Bunun için soytarılık yapmaya değer mi? Her konuda fikir beyan etmeye değer mi? Her konu için insanların önüne atlamaya, üstelik atladığın zaman da beyan ettiğin fikirlerin çoğunun aslında senin kafandaki değil de o yanlarına trende bindiğin insanlara yakın şeyler olması. Bu insanlık değil ki. Benim burada savunduğum şeylerin tamamının gümbürtüye gitmesi bu. Böyle bakacak olursanız ki lütfen böyle bakın. Şu yaşanan şeyi ne kadar ciddiye almamız gerektiğini de anlarsınız. Benim açımdan son derece önemli bu. Çünkü ya ben size görüşlerimi, duygularımı buradan anlatıyorum. Ama bu kadar. Onun dışında buradaki varlık var ya, hikaye, tamamen hikaye. Yani bir şekilde hesabın kapatıldığı anda yoksun. Senin hayatın da mı bitiyor o zaman? Yok, ben varlığıma devam edeceğim. Bunu niye anlattım? Şu nedenle insanlar hani buradaki linç kampanyalarına biniyorlar ya. Halil Sezai'yi linç etmek çok kolay. Gerçekten çok kolay. Oradan bağırırsın. Daha önce anlattım size burada. Adam Madonna'ya öptüm yazmış ya cevap olarak. Madonna'ya öptüm yazmış. Niye? Ulaşabiliyor. Bağırıyorsun, çağırıyorsun, hakaret ediyorsun, küfür ediyorsun falan. Sonra asıl olan bu değil ki. Bizim burada yerimizi seçeceğimiz nokta şiddetin karşısında olup olmamak. Bunu seçtik mi? Amenna. Kalanı zaten mahkemeye intikal etmiş bir olaydan bahsediyoruz. Ben yazdıkları çizdikleriyle Halil'in %100 pişman olduğunu da biliyorum. Ben ruhunu biliyorum o çocuğun ya. Ruhunu biliyorum, içini tanıyorum. Yaptığı şiddeti mazur gösterir mi bu? Asla. O da zaten söylüyor bunu. Ama buradaki linç kampanyasına binmek kimseye bir şey sağlamaz. Sadece toplumdaki gerilimi, o öfkeyi artırırsınız o kadar. Başka hiçbir şey yok. Çünkü bakacaksınız içinde fikir kırıntısı yok ya. Fikir kırıntısı yok. Tekrar söylüyorum. Bence şunu yapın. Bir dakika şu arkadaşı bir rahatlatalım. Bence şunu yapın. Ya buradaki her şeye laf yetiştirme zorunluluğunuz olduğunu düşünmeyin. Valla insan sağlığını ancak böyle koruyabilir. Bana kalırsa. Bu ayın sonunda yapacağımız dertleşme yayında unutturmayın bunu biraz daha konuşalım hatta açalım bu konuyu. Bunun üzerinde konuşalım biraz. Bizim de burada yaratmaya çalıştığımız alan gerçeklikle ne kadar uyum sağlıyor, ne kadar bir araya giriyor falan. Bunu görelim. Üzerinde konuşalım. Tamam ama şunu bilin hiçbir zaman olmadı bakın o garantiyi bir kez daha veriyorum size. 5 yıl boyunca hiç kimse bu yayını izleyen hiç kimse şunu söyleyemez. Her şeyi söyleyebilirler biliyorsunuz aynı yayın içinde bana adam önce ulusalcı sonra AKP'li sonra İBDAC'ye bombacısı dedi. Ya bunlar olabiliyor oturduğu yerden gönül rahatlığıyla sallıyor çünkü. Ama hiç kimse şunu söyleyemedi ve bu benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Ben kimsenin tarafı falan değilim kimsenin karşısında da değilim. Benim yanında durduğum tek şey hakikat mesleğim bunu söylüyor çünkü. Başka çarem yok. O zaman insanları bağlılığından aidiyetinden falan ayrı göreceğiz ayrı tutacağız. Ben tekrar söylüyorum, tekrar altını çizerek söylüyorum. Halil Sezai, bu yaptığından çok pişman olan kişi, ben ruhunu biliyorum, dünyanın en iyi insanlarından bir tanesi. Yaptığının hatalı olduğu gerçeğini değiştirir mi? Değiştirmez ki. O zaman biz doğru yerde duracağız, biz. Her zaman için. Böyle olduğunda da ne olacak? Bana kalırsa şu olacak, insanlar da kendilerini dürüstçe bir... sorgulamadan geçirdikten sonra yerini belirlemeye çalışacak. En azından benim inancım bu. Ben bunun için yapıyorum bu yayını. Ama hiç kimse bugüne kadar söyleyemedi. Bundan sonra da söyleyemeyecek. O konuda garanti veririm size. Şunun adamı diyemeyecek kimse. Yani burada sen şunu konuşmadın diyemeyecek mesela. Öyle bir şey olmaz. Çünkü benim şöyle bir derdim yok. Yani ay takipçi gidiyor, aman dur takipçi kasayım, kitap çıkartayım, oradan 1 milyon sansı. Ya bunlar hikaye kardeşim. Ben yarın bir gün, var öyle bir çalışmam. Ben yarın bir gün kitap yazsam mesela, öykü kitabımı çıkarsam. Bu kitabın 10 bin satmasıyla 1 milyon satması arasındaki fark ne olur biliyor musunuz? Ben size şunu, yani çok gönül rahatlığıyla söyleyeyim. O kitabı alanların ne kadarı okudu beni ilgilendiren olur. Yoksa onun dışında teliften kazandığım para hayatımı biraz daha rahat geçirmemi sağlar sadece, o kadar. Ama asla çıkıp şunun peşinde koşacak bir insan değilim. Yani bunu sallamadım biliyorsunuz. 37 kişiyle başladığımızda nasıl yapıyorsak bu yayını hala aynı şekilde yapıyoruz çünkü. Yani 1 milyon kişi okuyor. Ha, geç bunları ya. Geç bunların hepsi hikaye kardeşim. Vallahi tırış ya. Bak Sevil Hanım yazmış. Bir daha yapar mı? Yapmazsa cevap pişmanlığı inandırıcı olur. Bence de. Çok katılıyorum Sevil Hanım size. Tam da bu olmalı işte. Yani hayatında bunu göstereceğin şey, yani ispatlayabileceğin tek şey bu. Bu kadar. Bu böyle bir oluşumun bir daha içinde olmaması. Bu kadar. Bu kadar basit. İnsanları değerlendirirken o yaşlı, bu bilmem neli. Yok kardeşim. Öyle değil o. İnsan insan. Hepsi insan. Öyle bakacağız. Ben öyle bakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani karnından konuştun, ne oldu, senin sevdiğin bir adam falan, hala söylüyorum. Hala çok seviyorum. Hala ruhunun iyiliğini ben biliyorum çünkü. Ama bu yaptığını hiçbir şekilde mazur falan göstermez. Yani mümkün değil ya. O da zaten farkında bunun. Bu kadar. Şimdi başlayalım. Gazetelerde ne var? Valla tel maşa ne ararsanız var gazetelerde. Acayip tırık tırık. Mesela Hürriyet gazetesi, Sabah gazetesi, Hürriyet'le başlayalım önce. Mesela Hürriyet gazetesi hiç utanmadan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu birinci sayfasına almış. Ya ben olsam utanırım. Ciddi söylüyorum. Ben olsam utanırım. İlk yayında uzun uzun anlattım ya. Çünkü Mevlüt Çavuşoğlu'nun 12 adalarla ilgili söylediklerinin tamamı hikaye. Ya bak tamamı tırış diyorum. Tamamı. Bir parçası şurası burası değil. Tamamı tırış. Anlattım mı işte size? Çok çok basit ya. Çok basit. Ve burada aslında derdin ne olduğunu anlamak çok mümkün. Çok. Oradan geçirilmeye çalışılan şey bu hikaye. Yani Mustafa Kemal üzerinden, Atatürk üzerinden, Gazi Mustafa Kemal üzerinden bir tartışma yaratmak. İlk yerinde söyledim, bir daha söyleyeyim. Anlatılan hikaye, hani bize başarı diye sokuşturdular. Vallahi başarısızlık varsa ortada, hani anlatıldığı gibi olayın karşısında duruyorum falan diye anlatan abuk sabuk tiplerin söylediği gibi Abdülhamit döneminde falan da olmuyor. Onun kardeşidir Sultan Reşat. Mehmet Reşat. Bir de böyle hani ismi etrafında acayip fırtına kopar o İttihat ve Terakki tarafından tahta oturtulduğunda. Çünkü Mehmet'i ısrarla vurgularlar ki, kaçıncı Mehmet hatırlamıyorum. Dördüncü Mehmet mi? Beşinci Mehmet mi? Vurgularlar ki neden şudur. İstanbul'a biz gerçek bir padişah oturttuk. Kim? Fatih Sultan Mehmet var ya, onun devamı. Anlattığın hikaye o dönem. Tutmuyor bir. İki, yayın arasında bir izleyici, ya Hüsnü abi çok güzel getirdiniz, hakikaten çok mutlu oldum ama şu son bölümü anlatmadınız diye yazmış. İtalyanlara o adalar bırakılıyor. 12. 12 değil bu arada. Anlattım ya size. Bazıları kayalık onların. Ada statüsü hala tartışılan şeyler olduğu için. 23. Toplamı 23 diye hatırlıyorum. Yanlış bilmiyorsam eğer. Sonra neden alınmadı onlar geri? Neden alınmadı biliyor musunuz? İtalyanlar çünkü yani bu şu anlaşmasının eşliğinde açılan farklı cephelerle birlikte hedef büyüttüler. Onlar için önemli olan o kayalar mayalar değil. İçinde çünkü Meis var, Rodos var, Kos var, çok büyük adalar da var. Ama bir yandan da ufacık düdük gibi yerler var. İtalyanların gözü daha fazlasında. Yani Trablus üzerinde mesela, Balkanlarda yeni bir hakimiyet inşasında. Öte taraftan İngilizler Arap coğrafyası üzerinde başka bir oyun çeviriyorlar. Fransızlar aynı şekilde oraya yanlamış durumdalar. Böyle olduğu zaman kimsenin umurunda falan değil onlar. Daha sonra işte Adalar Sözleşmesi üzerinde yapılırken bunlar o arada sessiz sedasız Yunanlara devrediliyor zaten. Onlar çöküyor oralara. Bu eleştirilemez mi? Eleştirilir. Yerden göğe kadar eleştirilir. Ama doğru. Atmadan. Atmadan, sallamadan, ilk yayında söyledim bir daha söyleyeyim. Bu lafı saplamaya çalıştığınız yer Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk adına ne derseniz deyin. Ama biri ulan bütün bunlar olurken Atatürk ne yapıyormuş diye sorarsa deyin ki Tobruk'ta dernede direniş örgütlüyormuş. Orada Osmanlı'nın 1916'ya giden, yani o büyük Arap isyanı ile başlayan, hani bugün söyleniyor insanlar Sykes-Picot falan diyorlar. Sykes-Picot anlaşması var, böyle Orta Doğu'yu öyle kalsın aklınızda. Cetvelle çizen sözleşme var ya, hani bazen bakıyorsun diyorsun ki lan böyle devlet sınırı mı olur dümdüz? Karenin kenarı mesela. İşte o Sykes-Picot anlaşmasına doğru giden sürecin içinde orada Arap isyanı ile birlikte onun başlama anında da Tobruk'ta Derne'de direnişi örgütlüyor Mustafa Kemal. Yani bugün sallıyorlar ya, silkeliyorlar. Mustafa Kemal'in tek hatası şu: kendisine sunulan büyük imkanlara yanlamak yerine, bir İngiliz zırhlısına binip ayakları kıçına değerek kaçmak yerine savaşmayı tercih etmiş. Bu kadar. Sadece bunun için bile, sadece bunun için bile saygı duyulmayı hak ediyor. Bu arada yayın arasında çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz son derece önemli çünkü. Sizin talebiniz doğrultusunda benim için hiçbir sıkıntı yok ama Ülke Ocakları üyesi olduğunu söyleyen bir grup arkadaş, 6 kişiler, hepsi isimlerini yazmışlar. İnanılmaz belki diye yanına da cep telefonlarını yazmışlar. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum. Biri maili asıl atan gaza gelip TC kimlik numarasını da yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Benim söylemeyi akıl edemediğim bir şey söylemişler. Gerçekten ben ülkücü geleneğe uzak bir insanım. Ben hayata soldan bakan bir insanım. Ama şunu biliyorum ki kendini ülkücü olarak tanımlayanlar için Atatürk'ün bir manevi değeri var her zaman. Ben böyle düşünmemiştim. Her ülkücü, her gerçek milliyetçi ilk başbuğ olarak Atatürk'ü görür yazmışlar. Bana uzak. Yani benim görüşüm bildiğim bir şey değil. Size öyle anlatamam o yüzden. Yalan olur. Benimkinin ayakları yere basmaz. Bildiğim bir şey değil. Ama bu yazan arkadaşlar gerçekten son derece önemli bir şey yapıyorlar. İşte karşı çıktığım da bu benim. Adında milliyetçi olan, adının içinde milliyetçi kelimesi olan bir parti nasıl böyle şeyler yapar ya? Nasıl yaparsın bunu? Desteğiniz son derece önemli. Çok teşekkür ediyorum. Yani özellikle size, hani içinizden sadece bir tanesine, Cem Bey, size çok teşekkür ediyorum yazdığınız için. Gerçekten çok, benim için çok kıymetli bu. Çünkü bilmediğim bir yerden bana destek veriyorsunuz. Ben bunu anlatamazdım. Doğruya doğru. Bilmiyorum çünkü. Benim uzak olduğum bir gelenek o. Ama bakış açınız için çok teşekkür ediyorum. Ben böyle düşünmedim. Sağ olun. Neyse, hikaye bu. Yani ya Mevlüt Çavuşoğlu, bırakın Allah aşkına ya. Bırakın, bak ben söylüyorum. Yani Mevlüt Çavuşoğlu tarihi bilmediği için söylemiyor onları. Ya ben şahidim kardeşim. Benden iki dönem büyük mülkiyeden aldığı dersi ben biliyorum, okuduğu dersi. Öyle bir şey yok. İşine öyle geldiği için siyaset yapıyor orada. Karşısında da öyle telmaşa bir tip var ki Ahmet Hakan. Ne istiyor mesela? Burnumuzun dibi. Burnumuzun dibi. Nereden biliyorsun? Aydın Doğan'la teknede tavla atarken mi geçtiniz meyse? Bunda bir beis var mı? Geçebilirsin tabii. Ama sallıyorsun, ayağı bir parça yere bassın be. Bir parça ayağı yere bassın söylediğinin. Hani üfürüyorsun, ne nereden gelmiş, nereye gitmiş, nasıl olmuş, bunu sallıyorsun, eyvallah. Ayağı biraz yere değsin be. Niye? Çünkü tarih böyle bir şey. Ağzının üstüne kürekle vuruverir adamın. Ondan sonra nereden geldiğini şaşırırsın. Yani sen bir kahramanlık hikayesi yazmaya başlarsın. O iş öyle değildir. Biri çıkar. Yani çok teşekkür ediyorum yayın arasında gelen mailler için. Çok basit anlattınız diye. Böyle gerçek çünkü bu. Bu gerçek. Yani aksi iddia edilemez ki bunun. Tarihi yazanın gücü. Ya değil kardeşim, değil. Bak değil. Demin anlattığım ya, ilk yayında anlattığım hikaye. 1912'ye gelen süreçte 108 yıllık bir tarih. Üzerinde 850 kere ayrı şeyler yazılmış. Ama hepsinin ortak noktası burası. Sultan Reşat'ın kendi uygulamalarının içinde bu bölüm. Çünkü çok yumuşak bir adam ve o dönemde iktidarı kullanan Sultan Reşat falan değil. Hanedandan geldiği için, 2. Abdülhamit'in kardeşi olduğu için o var tahtta. Ama İttihat ve Terakki yürütüyor zaten. Hani birini suçlayacaksan atıyorsun, bir düzgün at be. Ahmet, burada mısın lan? Ya çakal. Neyse, hadi boş ver, salla. Başlayalım ya, çok kusura bakmayın, çok uzattım yani, 30-35 dakika başka şeylerle geçti ama gazetelerin içinde bir şey olmadığı için kalanını rahatça yapabiliriz. Buradan işte Melih Çavuşoğlu haberi var ya, inanılır gibi değil ya. Halil Sezai haberi var, yuh olsun Halil Sezai diye yer almış birinci sayfasında. Cumhuriyete bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'yle başlayalım. Kuzenin ihalesi 5 bürokratı yedi. Emine Erdoğan'ın akrabasından usulsüz alım bakanlıkta kriz yarattı. Sena Yaşar'ın haberi. Ha bakın bu arada Cafer, sevgili Cafer Aslan yazmış. Ya bütün bunlar niye tatava yapılıyor biliyor musunuz? Ekonomi çıtı çünkü. Büyük çıtı. Biz biliyorsunuz 6.85'in altında tutabilmek için doları, bütün varımızı, yoğumuzu, donumuzu, monumuzu sattık. Hepsi gitti Merkez Bankası rezervi. O geçildi. Şu anda hemen dakika ve skor alalım, bağlanalım. 7.54.04'ten satılıyor Amerikan doları şu anda serbest piyasada. Ha, siz alıcıysanız vallahi size bu 7.70'e kadar gider hocam. Bu şey olan, yeşil olan. Bir de o bir ikisi var, o bürsü. Ona da hemen bakalım. O da alıcıysanız size son 8.89.94 yaparım. Bütün bunlar bu yüzden işte. Bunun konuşulmaması gerekiyor. Çünkü bu konuşulursa insanlar diyecek ki bir dakika. Bak ben söylüyorum. Kardeşim burada yoksullaşan hepimiziz ya. Ben buna sevinebilir miyim? Salak mıyım ben? Ben de aynı ekonominin içinde yaşıyorum. Niye sevineyim böyle bir şeye? Hiçbirimiz sevinemeyiz ki. Bunun artışı ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin ödediği faiz yükünün artması demek. Bizim döndürmek zorunda olduğumuz borçlarımızın katlanması demek. İşsizlik demek bu. Enflasyon demek. Nasıl sevinebiliriz böyle bir şeye? Bu konuşulmasın diye. Devlet Bahçeli'nin yaptığı, o yüzden bu nedenle yerden göğe kadar siyaset. Gerçeklikle uzak yakın alakası yok. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakıyorduk. Sena Yaşar'ın haberini okuyorduk. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Eskişehir yolu üzerindeki kampüsü için aydınlatma direği alım işi yapıldı. Ankara'dakiler bilir. Tarım Orman Bakanlığı'nın Eskişehir istikametine doğru giderken sol taraftadır. Yakınlarında da işte CNN Türk'ün binası falan vardır. Çok önemli yerlerdir oralar. Doğrudan bakanlık makamı talimatıyla geldiği öğrenilen iş için Emine Erdoğan'ın kuzeni, iş insanı Veysel Baran'a ait olduğu ileri sürülen 4A pazarlama AŞ adres gösterildi. Firmaya 98 bin lira ödendi. Ya sevgili Sena Yaşar, aşk olsun, 98 bin lira için mi? Biliyorsunuz daha önce Fox TV'nin muhabiri, Tarım Bakanı daha önce de yaptı küçük ihale. O öyle diyor çünkü. Niye ihalesiz yaptınız bunu sözlerine? Yaptıysak ne olmuş? Ne olmuş yaptı? Ya bu yaptığınız maskaralık demişti mesela. Bu maskaralık, 98 bin lira mı? Aşk olsun. Biz aramızda toplarız değil mi 100 bin lira? Verelim de yani kapatsınlar mevzuyu ya. Suna Kıraç'ın cenaze töreni de haberleştirilmiş. Dün İstanbul'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nden uğurlanmış son yolculuğuna. Allah rahmet eylesin, eğitime katkıları unutulmayacak. Yerli ve milli satış, enerji uzmanı Pamir, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ özelleştiriliyor, Katarlılar duyumu var diye konuşmuş. Enerji uzmanı Pamir'i tanıyorsunuz, Necdet abi, sevgili Necdet Pamir, hep de söylüyorum bunu. Çok önemli bir enerji uzmanı bütün dünya için. Bizim için önemli ne? Şu, son derece dürüst bir insan. Yani derdi neyse onu anlatıyor. Enerji kaynaklarının Akdeniz'de ve Karadeniz'de tartışıldığı böyle bir dönem içinde diyor ki Cumhuriyet'in son kalelerinden, yani bu dönemin son kalelerinden hem TPAO hem de BOTAŞ özelleştiriliyor. Halka arz diyerek özelleştirme olacak. Buraları büyük sermayedarlar alacak. Hatta bizim duyumlarımız Katar başta olmak üzere çok sayıda kişiyle pazarlık yapıldığı yönünde diyor. Bakmak lazım. Devam edelim. Hadi hızlanalım biraz. Bugün bir parça hızlı gidelim. Çünkü önemli bir konuydu konuştuğumuz. Bence konuşulması gerekiyordu ama Sabah gazetesine bakın. Diğerlerini geç. Vicdansız Sezai. Birinci sayfada Halil Sezai kendisini uyaran 67 yaşındaki kalp hastası vatandaşı evire çevire dövdü. Büyük tepki gören şarkıcının ifadesi alındı. Bakalım işte mahkeme sonucunda çıkacak. O 67 yaşındaki insan bugüne kadar ne yapmış mesela? Ana bacı dalmış mı defalarca? Bunlar da görülür. Tecavüz, rant, rüşvet, kıyak. Didim'deki tecavüz skandalı CHP'li belediyedeki bütün kirli işleri tek tek açığa çıkardı. İşte ilçeyi sarsan korkunç iddialar. Didim haberi. Bu da mahkemede ya şu iş biraz hızlansa da biz görsek ya. Bu ifadeleri falan görsek. Devam edelim. Bunlar avukat değil, terörist. Yargıtay terör örgütü DHKPC'nin avukatlık yapılanması ile ilgili örnek bir karara imza attı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, DHKPC'nin avukatlık yapılanması davasında 18 sanıktan 14'ünün hapis cezasını onadı. Kararda şöyle denildi. Sanıklar avukatlık görevi kapsamı dışında örgütü gizleme, faillerin yakalanmasını engelleme, soruşturma organlarını yanıltma, direnme yönünde telkinde bulunma ve örgüte kuryelik gibi suçları işlediler. Yargıtay'dan çıkan karar bu. Arap tarihinde kara bir gün. Ne diyorsun? Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail'le anlaşmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Ya arada yayın arasında gelen maillerden bir tanesi. O kadar çok mail geldi ki bugün. Gerçekten yani yüzlerce diyebilirim herhalde. Onların içinde özellikle şu şey bölümü, Mekke Şerifi bölümü çok anlaşılmamış. Ya onu özellikle vurguladım ben. Hani arkadaşlar tarih yazarken bugünün iktidarı, lümpen iktidar... özellikle işin Arap bölümünün vurgulanmasından çok hoşlanmıyor ya. Oysa bu da tarihi bir gerçeklik. Ya saklayamazsın ki bunu. Mekke Şerifi denilen insan, Mekke'nin ve Medine'nin yönetiminden sorumlu atanmış görevli, Hüseyin, Arabistanlı Lawrence'la çatır çatır anlaşma yapıyor. Çatır çatır 1916 Büyük Arap İsyanı sırasında. İstediği şu çok net ya. Benim bölgemi tanıyacaksın kardeşim diyor. İngilizler tanıyacak. Tanır mı? İngiliz'in umrunda mı? Seni de gerekirse ezip geçebileceği için Osmanlı ile mücadele edeceğini eyvallah diyor. O isyanın başarıya ulaşmasının ardından biliyorsunuz işte Arap coğrafyasının içinde Ürdün Krallığı, Ürdün Emirliği o zamanki adıyla Ürdün Emirliği oluşuyor. Onun başına geçiriliyor oğlanlardan bir tanesi. Oraya oturtuluyor. Abdullah. Ondan sonra da Irak Krallığı kuruluyor. Faysal da öbür oğlan da oraya oturtuluyor. Oh sen ben bizim oğlan Comolokko. Arap coğrafyası tamamlanıyor. Ama bugünkü arkadaşlar bunu hiç anlatmıyorlar. Biz Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn'e şaşırmak zorunda kalıyoruz. Allah Allah nasıl yaptılar bunu? Oh, hiç de yapmazlardı üstelik. Ya saçma sapan boş boş konuşup duruyorlar. Yani tarih cahili demiyorum bu insanlara bak. Tarihin çarpıtılması konusunda üstad hepsi. Çünkü üstad dedikleri fesli deli böyle anlatıyor. Oysa bu gerçek değil ki. Çok şaşırıyorlar o yüzden. Acayip şaşırıyorlar. Ya. Ya nasıl olur? Hayatta da olmaz böyle bir şey ya. Sözcü'ye bakalım. Sözcü'nün bugünkü manşeti yerli ve milli diyoruz. Tüm aşıları ithal ediyoruz. Bak bu mesela gerçek. Niye? Çünkü daha önce konuştuk ya. Hıfzı sahanın kapatılmasıyla birlikte. Aslında Türkiye nasıl yazdılar bilmiyorum ama bak ben tam da öyle yazmıştı. 1930'ların tamamı aslında Türkiye'de hem Atatürk'ün söylediği o muasır medeniyet seviyesine ulaşma çabaları 20'lerin sonlarıyla 38'e işte ölümüne kadar. O bölümde çünkü Atatürk hiç taviz vermeden yapıyor bunları. Hiç son derece sert katı bir yönetimle yapılıyor. Ama Hıfzı Sağ Enstitüsü'nün kurulmasıyla birlikte Türkiye gerçekten bölgesinde değil bölgeyi geç. Çünkü bölge o dönemde dökülüyor. Dökülüyor yok zaten yani şöyle düşün hani anlattığın zaman haritada insana diyor vardı yani bir tip Kıbrıs ya ben Kıbrıs'ta askerlik yaptım nerede Kıbrıs Japonya'nın karşısı hemen öyle değil Türkiye haritasını düşün sol alt köşeden itibaren şöyle çaprazdan indir aşağı olduğu gibi tamamı dökülüyor onların tamamı dökülüyor bölgesinde değil Avrupa'da bile örnek bir ülke statüsüne geliyor çünkü Hıfzı Sağ Enstitüsü üzerinden aşı üretmeye başlıyor hani biz burada konuştuk ya. Ya biz mesela Türkiye Cumhuriyeti tarihi aynı zamanda salgınlar tarihi. Çünkü biz ya yoksul bir milletiz kardeşim. Savaşların arkasından doğmuş öyle büyümüş bir milletiz biz. Ve Avrupa'da ne kadar büyük kıtlık kran yaşandıysa tamamını yaşamışız biz. O yüzden bizim hekimlerimiz çok acayip bir mirasa sahipler. Çok acayip bir bilgi mirasına sahipler. Bizde pandemiyle salgınla mücadele konusunda müthiş bir miras var. Müthiş. Çünkü hepsinin hocaları, yani bugünün hekimlerinin hocalarının hocaları, bu salgınları yaşamış insanlar. Birebir bunu yürütmüş insanlar, bununla mücadele etmiş insanlar. O yüzden mesela bu topraklarda Türkan Saylan çıkıyor. Elinde bir tane çantayla dünyanın 300 yıl boyunca sakladığı cüzam hastalığıyla mücadele etmek için köy köy geziyor. Mağaralara kapatılan insanlarla, üzerinden korku hikayeleri oluşturulan insanlarla birebir çalışarak cüzamı bu coğrafyanın içinde yok ediyor mesela. Onun için sıtmayla mücadele için elinde bir tane çantayla ve kininle beraber bütün Anadolu'yu karış karış gezen hekimlerimiz var bizim. Bunlar romantik cümleler falan değil. Bu gerçek. Ama ondan sonra 98'den itibaren, ki o dönem ben gazeteci olarak yaşadım, biliyorum. 98'den itibaren Hıfzı Sağ üzerinde yani büyük projelerle yapılan bir takım düzenlemeler en son AKP iktidarının noktalamasıyla birlikte Hıfzı Sağ tarihe gömülüyor ve biz bugün aşı kimden gelecek diye tartışıyoruz. Biz de aşı çalışması yapıyoruz. Evet yapıyoruz. İyi ki yapıyoruz. Var bizim böyle hekimlerimiz, sağlık kuruluşlarımız var. Doğru. Ama böyle büyük bir birikimi reddederek yapıyoruz biz bunu. Atatürk döneminde 17 aşı üreten Türkiye şimdi aşı üretemiyor. 1998'de buna son verildi. O tarihten sonra aşıları dışarıdan alıyor. Milyonlarca dolar ödüyoruz. Yalan mı? Hayır. Doğru. Doğru. Ama işte bunu konuşacağına çıkıp biri diyor ki mesela Türk Tabipleri Birliği, adını da yanlış söylüyor bu arada, Türk Tabipler Birliği diye. Türk Tabipleri Birliği onun adı. İşte başlı başına bir tehdit unsuru haline gelmiştir, vatan haindir. Değildir ya, alakası yok. Alakası yok. Canını dişine takmış hekimdir hepsi. O kadar. Sözcü böyle. Bakalım Suna Kıraca veda burada da var. Ha, bugün İsmail Saymaz'ın yazısında şu Sakarya'daki sapık vardı ya, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan pislik, aşağılık. Devlet Bey ya, bir şey kapatılacaksa şunları kapatılmasına destek versenize. Harbiden bunlar kapatılsın mesela. TTB değil de bunlar kapatılsın. İsmail Saymaz onun ifadesine ulaşmış ve orada dede şefkatiyle öptüm demiş pislik. Dede şefkatiyle. Sonra Amara'da babayla yaptığı konuşmada dede şefkatiyle öpmesinden ne kadar pişman olduğunu görüyoruz biz, değil mi? Niye? Ya bu omurgasızlık çünkü. Bunların hepsi böyle. Bir tanesi iki tanesi değil ki. Hepsi böyle. Kimse görmediği sürece, sayısal olarak çok oldukları sürece, güçleri varken yani tırnak içinde her boku yerler. Ondan sonra dede şefkatiyle öptüm. Ya İstanbul Esenler'de hakikaten... Tam ama böyle hani kayınço şefkatiyle muska yazan bir adam görmüştü. Kayınço şefkati uygun bence. Ne dersiniz? Sonra minder falan getiriyor hani. Ya bu pisliklerin biri ikisi aynı. Hepsi aynı ya. Hiçbir şey fark etmez ki. Devlet Bey, bir şeyi kapatacaksanız şunların kapatılmasına destek verin de bir işe yarayın gari. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bugünkü manşeti. İki vakada ülke gerçeği. Basın İlan Kurumu tarafından medyaya yollanan sözlükte kadınlar aşağılandı. Kocaeli'nde de bir öğretmen ödev gerekçesiyle çocukların özel hayatını diledi. Bakalım hemen habere. Ya haberi kim yapmış kardeşim, yazsanıza ya. Bu haber çok tırtıklanacak, çok araklanacak şimdi. Neyse, birbirinden farklı iki olay Türkiye'de neden laiklik ve kadın hakları mücadelesi verilmesi gerektiğini net olarak gösteriyor. Bak işte hiçbir şey olmasa 1934'e gidip Atatürk'e sadece bunun için saygı duymak zorundasın. Bütün dünyada kadının esamesi okunmazken kadını tarih sahnesine çıkarttığı için. Yapar mısın? Birincisi, Kocaeli'de bir okuldan, baş iskelede bir Anadolu Lisesi'nin din kültürü dersinde ödev için öğrencilere sevgilin var mı, namaz kılıyor musun gibi sorular soruldu. Oha! Çocuklara sorulan sorular. Bakalım, sevgilin var mı? Varsa neden? Neden mi? Hani nasıl diye sorsan senin aciziyetini anlayacağım. Bizim niye yok ya? Biz niye böyle sap geziyoruz falan da? Neden ne demek be? Kılık kıyafetine dikkat ediyor musun? Sosyal medya kullanıyor musun? Namaz kılıyor musun? İnancına ters yayınları izliyor musun? Valla inancıma ters yayın. Ben mesela hiç izlemiyorum inancıma ters. Ben insanlığa inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Mesela A Haber'i hiç izlemiyorum o yüzden. İnsanlıkla alakası yok çünkü. Hiç izlemiyorum. Yani gördüğüm zaman midem kalkıyor. İnancıma çok ters. Neyi kastediyor ki? İkinci vaka medya dünyasından. Basın İlan Kurumu'nun kuruluşlara gönderdiği Doktor Gedizli'nin yazdığı Türkçenin isimler sözlüğünde kadınları aşağılayan ifadeler yer aldı. Sözlükte neler var? Kara ağızlı, kaşık düşmanı, oynak, sokak süpürgesi, yollu, taze. Ya geldiğimiz yere bak ya. Yabancılar kaçtı, yerli akını var. Borsayı yabancı yatırımcılar terk ederken yerliler akın etti. Yeni aktörler düşük bütçeli ve 25-35 yaş aralığında. Merkezi kayıt kuruluşu Ağustos verileri. Bak şimdi kusura bakma söyleyeceğim. Ben sana bunu anlattım. Hatırlıyor musun? Ben sana bunu anlattım. Neden borsada yabancı ağırlığı azalacak, yerli ağırlığı artacak? Neden? Hadi bakalım bir düşünün. Ben bunu anlattım kardeşim. Ben bunu dedim. Evet söylüyorum. Ben bunu demiştim. Bunun Türkçedeki karşılığı neydi? Neydi bunun Türkçedeki karşılığı? Hep beraber hatırlayalım. Neden borsada yabancılar kaçıyor? Yerliler böyle yanar gibi giriyorlar içine. Çünkü geri silkeleniyor. Çünkü bir tahtayı yukarı çekiyorsun, çekiyorsun, çekiyorsun. Sonra dışarıda tırnak içinde borsa oynayan insanlar. Ben ekonomi okudum, yapmam bunu. Hah, şeyde anlamı söyledi, kiri silkeleme. Koştur koştur giriyorlar. Niye? Yükseliyor tahta. Borsa oynayacağım. Ben borsa oynarım. Oynarım ya. Süper. Ben tam oynayamıyorum. Ayak hareketlerini. Ya biz biliyoruz da mı oynuyoruz? Gel diye. Böyle borsa oynuyorlar arkadaşlar. Koştur koştur. Mesela atıyorum bir kağıda. Yani kağıdın toplam şirket değerine bakıyorsun. En kabadayı olacağı 2 lira 25 kuruş. Kağıt çıkmış 15 liraya. Niye? Vuruyorlar sürekli böyle. Down, down, down, down, down, down vuruyorlar. Yükseliyor tahta. Sonra dışarıdan bizim kerizler koşmaya başlıyor. Allah çok yükseldi. Buna buradan girelim 45'ten satarız falan diye. 2 lira 25 kuruşluk kağıt bu arada. Giriyorlar. Yabancı arkadaşlar var ya böyle güm güm güm güm güm güm güm kafaya vurarak çakıyorlar. Hem de bayağı yüksek fiyattan. Herkes ondan sonra hasta la vislas bebeğim diyor. Hasta la vista bile demiyor. Bak hasta la vislas bebeğim diyor. Yapıştırıyor gidiyor. Sen elinde kağıtla kalıyorsun. Çok iyi kağıdım var ya. Ne kağıdın? İşte bilmem ne. Kaç para? Valla 17 lira 50 kuruştan aldım ama 45'e kadar çıkacak diyorlar. Kim diyor? Halamın alt komşusu. Sonra sen o kağıtla kalıyorsun baş başa. Pandemi koşulları giriyor devreye. Bu arada mesela ekonomide başka bir unsur. Kar realizasyonu denen şey. Yani daldaki kuş değil de eldeki kuşa geçelim hocam bölümü. Satıyor, kar realize eden yapıştırıyor, topukluyor gidiyor. Sen kalıyorsun. Senin kağıdın en fazla ederini 2 lira 25 kuruş. Bekliyorsun ondan sonra. Aşağı doğru yuvar ana ana ana ana ana falan diye bakıyorsun. Hikaye bu. Burada da işte anlatılan yani gerçek bir haber bu. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre. Diyor ki bak 76.398 artan yerli gerçek yatırımcı sayısı 1.676.196'ya ulaştı. Yaklaşık %4'lük bir artış. Yılbaşından bu yana en yüksek artış 98.327 kişiyle 30-34 yaş grubunda yaşanırken bunu 88.183 kişiyle 25-29 yaş grubu takip etti. Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Baş Levent ise borsa yatırımcılarının önünde ciddi bir risk faktörünün varlığına dikkat çekti. Zamanlaması kötü yatırımcılar hayal kırıklığına uğrar dedi. İşte bak ya ben bu kardeşin sakalım da var ya. Neyse bana ne ya ben söyleyeyim. Ben sonuçta şunu yapmak istiyorum kardeşim. 5 yıl önce söyledim bunu. Ben gündemin önünde gitmek istiyorum. Biz burada gündemin önünde gidelim istiyorum. Yoksa gündeme takıl o onu demiş bu bunu yapmış. Salla bizlik değil o işler. Evrensel yoksula eğitim çok uzak manşetiyle çıkmış. Diyarbakır'da öğrencilerin yarıya yakına eğitime ulaşamıyor demiş. Diyarbakır'ın yoksul mahallelerinden Beynüsen'de yaşayan öğrencilerin ne interneti var ne tableti. Eğitim bilişim ağına, EBA'ya erişemeyen öğrencilerin aileleri paramız yok, karnımızı zor doyuruyoruz diye konuştu. Hayır ya yok öyle bir şey diyebilecek olan var mı? Eğer etrafınızdan biri derse bunu deyin ki evet ya haklısın. Ya şu bizim Fatih projesi vardı tablet dağıtacaktık çocuklara ne oldu abi? Yani bir koşu git de bir bak gel. Bir sorunu. Hani Türkiye'deki bütün çocuklar eşit düzlemde eğitime ulaşacaklardı ya. 1924'ten beri bizde yok mu bu? Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Eğitimde birlik. Herkes aynı eğitimi alacak. Ne oldu? Çocuğun günahı ne? Ayrıca iş sadece Diyarbakır'a gitmekle bitmiyor. İstanbul'da, hani İstanbul dediğin artık öyle bir yer ki çok uzak bir nokta. Yani uzak derken mesela Beylikdüzü kadar uzak değil. O Plüton'dan önce. Beylikdüzü'ne bile gitme. Başka bir semtine mesela. Orası da İstanbul. Ama çocukların yaşadığı koşullar İstanbul'la alakasız. İstanbul denilince anlatılanla alakasız. Ankara'nın böyle yerleri yok mu? Burnumuzun dibinde işte. Ama eşit koşullarda eğitim alamıyor ki bu çocuklar. At tut. Ne olacak? Dünya Sağlık Örgütü'nden hükümetlere eleştiri. Bu haber birinci sayfasında bir tek evrensel tarafından kullanılmış ki bence önemli bir haber bu. Lütfen dikkatli dinleyin. Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerinden David Navarro, koronavirüs pandemisinin daha yeni başladığını, sonuçlarının daha kötü olacağını söyledi. Mevcut durum nedeniyle hükümetleri eleştiren Navarro, ülkelerin pandemi hazırlığına yatırım yapmadığını ve uyarıları yeterince dikkate almadığını ifade etti. Yalan diyebilecek var mı içinizde buna? İlk yayında söyledim bir yerde eksik kaldı bazı izleyiciler orası eksik kaldı demiş. Ya ben eksik kaldığını düşünmüyorum ama dün siz Sağlık Bakanı'nın açıklamasını benim gibi izlediyseniz, ben başından sonuna kadar izledim. Hatta bakın dün size bir haberci tüyosu vereyim bakın. Televizyoncu tüyosu. Baba oğluna yapmaz bugün bunu. Vallahi o kıyada yapayım size. Dün Sağlık Bakanı'nın açıklamasını CNN Türk'ten izleyen oldu mu içinizde? Sağlık Bakanı'nın, Fahrettin Koca'nın açıklamasını CNN Türk'ten izleyen oldu mu içinizde? Var mı? Varsa hemen bir yazın. Çünkü bir şey soracağım. Yani orada bir şey yaşandı. Bir denge yaşandı yani. Ve denge tam tersine sonuçlandı. Fahrettin Bey'in lehine değil. Bir anda Anıl Can'ın yazdığı gibi reklama girmedi sadece. Pat diye Mevlüt Çavuşoğlu yayınına döndü. Niye? Bakın kabinede şöyledir. Hani Orwell'in söylediği gibi hayvan çiftliğinde bütün hayvanlar eşittir, bazı hayvanlar daha eşittir diyor ya. İnsanlık için de böyle şey geçerli. Bütün insanlar eşit görünür ama bazı insanlar daha eşittir. Mesela kabine içinde de böyle dengeler vardır. Siz Sağlık Bakanı olarak konuşursunuz. Bütün Türkiye ağzınıza bakar. Ha, Türkçe çok tırık bu arada. İşte bunda olmuş olacağız falan gibi bir Türkçeyle konuşuluyor. Çünkü bizim siyasetçimizde böyle bir tavır var. Cümleyi uzattığı zaman iyi konuştuğunu düşünüyor. Alakası yok. O uzatırken Mevlüt Çavuşoğlu da CNN Türk'te Ahmet Hakan'la muhteşem programı yapmak için bekliyor. Ve bir yerden sonra dedi ki kes, kes, kes. CNN Türk'ün yine o kesildi. Ahmet Hakan'la Dışişleri Bakanı'na bağlandık. Bu insanların ağırlıklarını tartmak için iyi bir göstergedir. Geçmişte televizyonculukta ben çok örneğini yaşadım bunun. Hatta o dönemde yakın dostluk kullanılırdı. Yani siyasi baskının çok olmadığı dönemlerde yakın dostluk kullanılırdı. Ya abicim hadi bizim de işimiz var, sen şunu bir şey yapsan falan diye genel yayın yönetmenliğine. Şimdi ona ihtiyaç kalmıyor. Ağırlıklara bakılıyor, biliniyor. Elimle gösterdim, çok özür dilerim. Yani neyin ağırlığı olduğunu. Ağırlıklara bakılıyor. Kes, devam et diyor mesela. Dün devam edildi. Bilin de televizyonda öyle yayında bir operasyon olduğu zaman aklınıza gelsin bu, olur mu? Evrensel böyle. Yeni Şafak'a bakalım. Salla bunları. Bunlar bozguncu ya. Yeni Şafak. İlk aşı yapıldı. Kime? İşte Hacettepe Üniversitesi'nde 3 sağlık çalışanına. Dün Sağlık Bakanı açıkladı. Bizim değil o aşı. Tamam işte biz 3. faz denemelerde çalışıyoruz ülke olarak. Dün Sağlık Bakanı'nın sözlerinden siz benim anladığımı anladınız mı bilmiyorum. Bilmiyorum. O Süheyla Hanım, canlı yayında kovulmak en üst. Tabii tabii, o acayip bir şey ya. Tarım Bakanı. Ama benim canlı yayınımda değil o. Hakkını teslim edelim. Yavuz Oğan'ın CNN Türk'te yaptığı canlı yayında, ben de şahidiyim. Ama Yavuz'un yayınında oldu o olay. Ya insanlar Türkiye'de maalesef bir şey sallarken isme cisme çok bakmadan kendini herkes kahraman yapmaya çalışıyor. Öyle değil o. Yani Yavuz'un yayınında oldu CNN Türk'te. Biz dün hatta adını da verdi. İsmi unuttum ben. Ha, Sinovac, Sinovac. Sinovac mıydı ya? Çinlilerin aşısı. Onu şey yapıyoruz. 3 sağlık çalışanında başladık Hacettepe'de denildi. İlk aşı yapıldı diye buradan haber verilmiş. Oysa Sağlık Bakanı'nı dinlediyseniz duymuşsunuzdur. Biz önümüzdeki yıl için diye düşünüyoruz yerli aşımızı diye konuştu. İlk aşı kime yapıldı? Ya ne olacak işte, çarpıt. Küresel ekonomi toparlanıyor. Ne diyorsun? Kız bize ne zaman gelir? Ona daha var, dur bir ya. Ya dur bir ya, ortalık zaten şey... Tüm dünyada ekonomileri derinden sarsan salgına karşı küresel ekonomide her geçen gün yaralar sarılıyor. Harbi mi? Tabii ya. OECD'nin açıkladığı rapora göre küresel ekonomi için küçülme tahmini %6'dan %4.5'a çekildi. Türk ekonomisine yönelik %4.8 olan daralma tahmini de %2.9'a düşürüldü. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa için revize ise yukarı döndü. Hocam iyi söylüyorsun da. Hani bozgunculuk yapmış gibi olmayayım da. Bir de ismi de doğru söyleyeyim bu arada. S&P değil. Moody's'in şu tarz sıkıntıları var. Yani Türkiye'de yatırım yapmak konusunda bir tedirginlik olduğu söyleniyor. Bilmiyorum. Diyorlamıştı. Benim olayım değil ama. IMF'nin daralma tahmini hala gündemde mesela. O tamam ya. Vay arkadaş ya. Yeni Şafak. Varlık nedeni bu abi, ne yapsın adam? O da haklı. Sen gazeteyi nasıl çıkardın diye sorarlar. Lahey'de, Meisi'de kaybederiz. Yunan vekili itiraf etti. Atina'nın diyalog masasına neden yanaşmadığını Yunan vekili itiraf etti. Halkımıza doğruları söylemeliyiz. Lahey'e gidersek Meisi'de kaybederiz. Lahey'e gidersen Meisi nasıl kaybedeceksin mesela? Şimdi burada yazmıyor bak. Diyor ki Yunan vekili neydi adamın adı? Dur. Adamın adını yazmadınız mı ya? Dün bunu sosyal medya üzerinden adamı gördük. Dimitris Kamenos bunu söylüyor. Peki neden böyle bir şey söylüyor? Hani Uşa Anlaşması konuştuk ya. Bak ilk yayında uzun anlattım. Bu yayının içinde de kullandım. İtalyanlara, Yunanlılara teslim edilmemek üzere geçici olarak veriliyor o adalar. Kapış? Hani Sultan Reşat döneminde anlaşma imzalandığında. Yani sen bugün bunu yapabilmeyiyle tartışıyorsan o günle alakalı bir şey bu. Bu ne demek? Dışişleri Bakanı yalan söylüyor. Bize büyük başarı gibi anlattılar. E bu ne o zaman? Bu ne? Bak adam kendi söylüyor. Adamın gol diyor. Ama işte anlatamazsın ki bunu. Covid aşısında yıl sonuna sonuç alınır. Çok güzel. Sağlık Bakanı'nın sözlerini Sağlık Bakanı'nın Türkçesiyle yazmışsınız. Çok iyi. Sonuna sonuç alırız. Bence de. Başına başlarız o zaman. Mesela. Aşı bizim aşı değil bu arada. 9 aşıdan bahsetti. Sağlık bakın bizimki yok onun içinde. Bizimkini böyle mahcup bir ifadeyle ki bizim için büyük başarı ya. Keşke yapabilsek. Bak demin konuştuk. 1936'da biz bunu yapabiliyorduk. 1936'da 84 yıl önce. Şimdi niye yapamıyoruz? Sorun bu. Bizimki önümüzdeki şeye seneye inşallah nasipse. Ama dün siz de izleyince aynı şeyi düşündünüz mü bilmiyorum. Ben vallahi düşündüm. Bak yani bütün açık yürekliliğimle söylüyorum. Ben dedim ki bitmiş Covid ya. Eylül'ün zaten 17'sine gelmişiz. Tamam yani 3 ay daha dişimizi sıkarız 3,5 ay. Bitiyormuş zaten öyle dedi. Ama yani doğru değil ki bu. Doğru değil anlattığınız. Dünya Sağlık Örgütü neden tedirgin mesela? Herhalde onlar da düşünüyordur değil mi bunu en az bizim kadar. Neyse ki takvim var ya bak. Yüksek emekli maaşı formülü. Formülü var onun. Tam ne işte formülü? Bilmiyorum onu. E eşittir. Empeçete kara mıydı? Neydi o ya? Var yani bir tane. Öyle. Ne zaman emekli olurum? Bilmiyorum. Yanındakine sor. Yüksek emekli maaş formülünü hesaplayana sor. Ne zaman emekli olacağını. Borsada kazanma yolları. Bak. Uzun vadeli yatırım yapın. Bu ne biliyor musunuz? Yani bak 5 senedir burada size medya okuma sözlüğü olsun istiyorum burada yaptığımız iş aynı zamanda. Bir haberi okuduğunuz zaman ya da bir başlığı gördüğünüz zaman şunu düşünün. Ya bir dakika kardeşim bu bunu yazdıysa bunun bir anlamı var. Bunun bir anlamı. Bunun anlamı ne olabilir? Borsada uzun vadeli yatırım yapın. Kaçmayın diyor, kaçmayın. Kaçma, gitmeyin bir yere ya ne olur. Gitmeyin. Cevapsız tıklama. Ney? Aleyna Tilki cevapsız çınlama. Cevapsız çınlama ne ya? Cevapsız çınlama mı? Yaşam yeşertmek gibi bir şey mi bu? Şarkı sanal alemde rekora gitti. YouTube'da tam 500 milyon kez... Ney? 500 milyon kez dinlendi. Ünlü isimleri adeta ezdi geçti. Vay arkadaş. Kolesterole Antep fıstığı. Ne? Antep fıstığı. Yağlı ama o. Ama çok lezzetli ya. Yani şöyle düşün. Kolesterolü morali düzelterek dengeliyor. Olur değil mi böyle? Yani bilmiyorum ama biraz sanki salladın gibi ya. Hani iyi yağ mı fazla içinde kolesterol? Onu da tam bilmiyorum ki. Ben böyle bir şey gördüm. Antep fıstığı vardı masada. En son onu hatırlıyorum ben. Bir antep fıstığı koydu. Hatta kabuğunu kıracağım diye dişim ucundan çatlattım ben. Neydi ya? Neyse işte antep fıstığı. Aman ölümlü dünya. Bak tıp fakültesi. Başlayalım mı? Birden başlayalım. 4 dakika sonra 3. sınıftasınız. 3'ten sonrasına ben girmiyorum. Ben girmiyorum kardeşim. Kim yapıyorsa yapsın. Ben 3'e kadar. Keten tohumu huzurun yolu. Huzur mu? Yani ruhsal dinginlik anlamında. Bak, doğru beslenin, yüzyılın hastalığı stresi yin. Evet. Aa bak doğru. Korhoznumuzlu izleyici demiş ki viskiyle ellam. Alkol dostunuz değildir. Aman diyeyim. Mümkün mertebe ağzımızla ve bilinçli. Alkol dostunuz değildir. Unutmayın bunu. Keten tohumu. Mutluluk hormonunu arttırır. Yoğurt. Yoğurt mu? Lan keten tohumu diye. Allah'ım ya Rabbim ya. Yoğurt. Serotonin ve dopamin kaynağıdır. Ceviz. Gerilime karşı adeta ilaçtır. Hatırlıyorsun değil mi? Hani ceviz yiyorsun yanına açıyorsun böyle. Kaç grama 44 grama gelince mi çocuğun oluyor. Öyle anlatmıştı ya bir sefer. Yiyorsun cevizi. Bir bakıyorsun mesela sevgilinle oturuyorsun. Aa karnı şişmeye başlıyor. Niye? Ceviz yiyorsun çünkü. Tıp böyle bir şey kardeşim. Abarttığım bir şey değil. Bence Devlet Bahçeli bunlarla uğraşsın. Türk Tabipleri Birliği bak bu gerçekleri saklıyor insanlardan. Su. Su. O derece çaresizsin yani. Vallahi yazamadık gibi şey. Tüketimi artınca stres azalır. Ya işediğin için rahatlıyorsundur. Onu mu kastediyorsun? He. Yani arkadaşlardan biri en son boşluk kalınca dedi ki abi dedi ya çok boktan bir köşe oldu dedi. Biz bunu nasıl tamamlayacağız dedi. Onun üzerine aklımıza geldi. Su çok tüketiyorsun. İşiyorsun. Rahat diyor. Acayip güzel bir hayat ya. Çocukları bir alalım pistten kısa süreli. Üçüncü sınıf okuyoruz çünkü. Tıp fakültesi 3'ü okuyacağız. O yüzden çocukları bir kısa süreli alın. Sonra çağırırsınız tekrar. Nafis Karagözoğlu'na bugün gelen seksli ama seksi olmayan sorular. Bak. Bel fıtığım var. Geçmiş olsun. Aşkta dardayım. Çare nedir? Hocam o darda olan o değil. Öyle değil ki o ya. Oho. Buna yazma bir kere. Bu ortopediste soracağın. Hatta bir nöroloğa gitmen gereken bir sorun. O dardayım dediği var ya. Sana muhtemelen biri anlattı. Aklında kalanı söylüyorsun sen. He? L4, L5 araya sıkışmış. Öyle bir şey mi söyledi? Dar oradan mı kaldı aklında? Oho. Senin kafa yanmış ya. Senin kafa yanmış hocam. Bak şimdi. Burada anlattığın aşk dediğin seks. Onu biliyoruz o cepte. Bel fıtığın varsa bir takım hareketlerin etkilenebilir. Bak elimle göstermek zorunda kalacağım. Çok uzatmayalım o yüzden bu mevzuyu. Etkilenmek zorunda kalabilir. Ama sonuçta o zaten çok ağrılı, çok sıkıntılı bir süreç. Onu çözmen lazım. Çözmen lazım yani. Ve bunun için de hekime başvuracaksın. Ya onlar görecek kardeşim. Böyle olmaz ki mektup yazarak. Bugün dünyanın en zorlama manşeti var. En zorlama manşeti. Jok komiksin. Yalnız jok şöyle yazılmış. J-O-Q. Üstüne de yıldız konmuş. Demiş ki Fransızca horoz. Kok. Evet. Kok komiksin. Fransız horozu Macron. Ney? Ama ben şeyi çok istedim de sabah bunu görünce çok heyecanlandım. Ekrandan baktığım için üst tarafta horozu gördüm. Dedim ki Allah'ım inşallah altına Macron'un bedenini takım elbiseli koymuşlardır. Artık kafa yandığı için hepimizde. Ben diyorum ki onu koyduysa arka taraftan Kemal Karamollaoğlu'na ne giydirdi acaba? Ben onu düşünüyorum. Bindirdim yok. Horoz bayağı bildiğin horoz. Aynaya bakıyor. Aynada kendini kaplan görüyor. La Fontaine falan mı okusaydınız acaba? Çocukluğunuz da boşa geçmiş sizin ya. Vallahi. Çünkü bir kurbağa ile ilgili bir hikaye. Boşver anlasam da anlamazsın bu saatten sonra zaten. Geç salla. He o işte. Öküz senen kurbağa. Şişiyor da hani böyle. Anlamadın değil mi? Çok normal. Fransız horozu Macron kendini dev aynasında kaplan sandı. Türkiye'ye karşı kükremeye kalktı. Bu arada kükremeyi tırnak içine almış. Bir bildiği vardır herhalde. Ancak boyunun ölçüsünü aldı. Son tokadı da kendi halka attı. Anketlerde çakıldı. Le Monde gazetesi ülke genelinde geniş çaplı anket yaptı. Katılımcıların %82'si Macron'u istemediğini açıkladı. Ve hepsi altına %82. Bak cevabın altına şunu düşmüş not olarak. Çünkü Türkiye'ye haksızlık yaptı. %82'si yayını Fransa'dan izleyen var mı? Vardır. Yayını Fransa'dan izleyenler. Size sesleniyorum. Size sesleniyorum doğrudan. Bütün tanıdığınız Fransız dostlarınıza sorun. Mesela Macron'u seviyor musun? Sevmiyorum diyene şöyle deyin. Erdoğan sevmediği için değil mi? Hı, evet, itiraf et kendine. Evet, Erdoğan'ı sevmediği için sevmiyorsun. Doğru değil mi? Doğru, bence de doğru. Bence itiraf et ve rahatla. Böyle yaparsanız haber de çünkü 3 aşağı 5 yukarı böyle yapılıyor. Hani. Gerekçelerini de sıraladı. Miçotakis'in peşine takılıyor. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırıyor. Gerçek bir lider değil. Fransızlar mı diyor bunu? Evet. Bizim üstteki komşu var. Onun oğlan bu sene şeye başladı. Fransız okuluna. Gerçi daha tam Fransızca bilmiyor ama televizyonda bir şey izlemiş. Orada öyle diyorlarmış. Çocuk nasıl anlamış bunu? Tahmin etmişti. Orada öyle bağırıyorlarmış. Gerçek lider değil diye. Fransızca. Evet. Altına da hani olur da çok malsak diye. Ya bunu anlamadı şimdi. Kok yazdım. Üstüne Fransızca horoz yazdım. Ama bunu da yine anlamamış olabilir. Aç alta bir başlıkta. Evet abi, ne yazıyoruz? Horoz Fransa'nın sembolüdür. Abi onu yazmasak mı ya? Çok aşağılanma olacak şimdi. Yaz yaz sen. Yaz, anlamaz bunlar. Horoz Fransa'nın sembolüdür. Fransız siyaset bilimci Sempro. Macron Türkiye'yi karşısına almamalı. Macar vekil Marton. Oğlum Macar vekile nereden geldin lan? Fransa anlatıyordun. Ya onu fark ettik. Yazarken düşmüş o. Macar da girmiş. Evet. Fransa ile alakası yok. Da yani. Macar vekil Morton Giongiosi Yunanistan'a tepki gösterdi. Ne? Komşu ne yapacağını şaşırdı. Oğlum toptan mı delirdiniz lan? Haberin hepsi birbirine girmiş burada. Çarkadis. Korkuyorum niye diye sormaya ama. Miçotakis mi bu? Rum yönetim lideri Anastasiadis dün iki farklı açıklama yaptı. Ama olmamış ki Anastasiadis ile Çarkadis. Ya biliyorum da sonundaki diz tutar. Belki yediririz diye. Yani horoz haberinde iyice kafalar yanacağı için buradan ne versek gider diye düşündük. Ben çok da haksız değilsin aslında. Onu atlattıktan sonra bunlar çok basit geliyor insanlara. Önce Doğu Akdeniz'deki gelişmeler için Türkiye'yi suçladı. Sonra geri adım attı. Türkiye ile diyaloğa hazırız. Bizim Oruç Reis Antalya'da olduğu için olabilir mi bu? Sanmam. Alakası yok. Alakası, hiç ilgisi yok. Test aşısı Türkiye'de. Çin'in geliştirdiği Covid test aşısı Türkiye'ye geldi. Hacettepe Üniversitesi'nde gönüllüler üzerinde denendi. Sonuçların 14 gün sonra çıkacağı belirtildi. 14 gün sonra ilk, bir ay sonra asıl sonuç. Yani bir, ya dinle. Bak çok zor bir şey değil. Evet, Sağlık Bakanı çok kötü konuşuyor. Türkçesinden hiçbir şey anlaşılmıyor. Doğru. Çünkü uzatmaya çalışıyor. Böyle saçma sapan bir zaman kalıbı var. Ha, future perfect tense. İngilizce'de öyle deniyor da bizde yok hocam, öyle bir şey yok. Yok, bizde olmuyor. Onu anlatıyor. Ama yani sonuçta anlarsın ya, iki tane testten bahsetti. Adam dedi ki bunu iki kere yapmak gerekiyor dedi. 14'te bir bakacağız, bir ay sonra bir daha bakacağız dedi. Ayrıca bu bizim değil. Biz deneyiz olayım. Az ceza şeker. Ceza mı şeker? Ceza çeker. Evet ama bak şeker. Dur bir. Konya'da Kadir Şeker, Özgür Duran'dan dayak yiyen Ayşe D'yi kurtarmak istedi. Cinayetten hapse girdi. Ölüm var ya, bir tane ölüm var içinde. Savcı haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 18 yıl istedi. Bir ölüm var. Hayatı kararan bir genç var. Haberin başlığı az ceza şeker. İşte bazen küfür şey kalıyor ya. Yani olmuyor. Şunu da şey yapayım da okuyayım. Sabah bunu okudum. Yani bir şeye benzetemedim ama hayat artık burada ya. Fashion Week diye bir haber var. Fashion Week. Fashion Week. Hayır değil. Fashion. Fish İngilizce'deki balık. Şeyma Subaşı balık terlikleriyle İstanbul'da tur attı. 100 liralık terliği görenler şaştı kaldı. Bu fashion değil, fashion olmuş. Hocam bir şey soracağım. 100 lira ucuz diye mi, pahalı diye mi? Onu da düşünmedik aslında. Ucuz mu? Ya ne bileyim, Şeyma Subaşı'ndan bahsediyorsun. Hani onun için ucuzdur. Ama biz tam da öyle şey yapmadık ya. Buna 1000 mi yazsaydık lan? Neyse artık ya, yazdık yani. Terlik ama çok çirkin ya. Balığa benziyor. Bir insan evladı hakikaten niye giyer bunu? Ben size söyleyeyim. Karşılığında para almışsınızdır sponsor olarak. Yani bu insanlar size tanıtım için para verirler. Bunu giy. Vallahi yani böyle bir şey kaç paraya giyilir ki? Sağlam bir insan. Vallahi yani. Allah Allah. Biz mi anlamakta anlatmakta zorlanıyoruz acaba? Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için. Uzun bir yayın oldu. İlki çok sıkıntılı oldu ama bence önemli bir yayındı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın kitap konuşacağız. Arkadaki kitabı Jack London'ı, Demir Ökçe'yi konuşacağız. Yarın edebiyat günü. Bütün bu saçmalıktan bir aksilik olmasa kendimizi soyutlayacağız. Hayatımızı bir parça daha rafine hale getirmeye çalışacağız. Bir parça daha incelelim istiyoruz. Dertten, tasadan, hani günlük bütün sıkıntılardan hep beraber kendi kişisel sığınaklarımıza girelim. Biraz farklı şeyler konuşalım istiyoruz. Eğer uygunsanız o yayına bekliyorum. Ha bir de diyorsanız ki ya bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Bakın şöyle destekleyebilirsiniz bu yayını. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Oradaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesine lütfen tıklayın. Bu önemli. Bir de yanında zil işareti var. O da yayınlar başlamadan haber gelsin istiyorsanız konulmuş oraya. Tıklarsanız o dediğim olacak. Yeni bir düğme var, üzerinde katıl yazıyor. Eğer siz isterseniz bu yayını desteklemek için aylık küçük katkılar 5 lira, 15 lira ya da 60 liralık destekleriniz olabilir anlamına geliyor. İstemezseniz böyle bir zorunluluk yok zaten. Boş verin. Ünsal@ünsalunlu.com'a mail atmak da katkı iletmenin başka yollarını öğrenmek açısından kullanabileceğiniz diğer yöntem. Ama benim için en kıymetli yöntem hiç değişmeyen şey. Burada olmanız. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam edebilmemiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben arkadaki kitabı konuşmak üzere burada olacağım. Biraz romanların dünyasına gideceğiz, klasikleri konuşacağız. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz artık yarından sonrası öbür haftanın başına gidiyor. Ama uygunsanız gelin lütfen. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.